Ayrım 11.
Evet, evlenmeyi isteyip istemediğimi bile bilmiyordum. Gelişmeleri bir süre daha akışına bırakmalıydım. Zorlanmalardan kim ne kazanıyordu ki? Tasarım, program, öngörü, önlem neye yarardı? Bir arkadaşım kafasına taş gelir diye maçlara gitmezdi örneğin. Dil dök, tehdit et, nafile. Bizden çok daha fanatik taraftar olduğu halde. Neye yaramıştı ki? Yol kenarında otobüs beklerken kamyondan bir taş fırlamasın mı? Tam kafaya. Az daha ölüyordu. Kaderdi bu. Kahinin sözü üzerine şehri terk edip düz bir kırlıkta yaşayan antik düşünürün kaderi gibi. Başına bir şey düşüp öleceği yolundaymış kehanet. Bir kartalın pençesinden düşen kaplumbağanın kafasına isabet etmesi suretiyle ölmüş adamcağız çok geçmeden. Leyla ile karakterler üzerine konuştuk. Aşırı temiz, titiz biri. Sen anal karakterdesin dedim. Ben anal karakterdeysem sen düpedüz analsın diye yapıştırdı cevabı. Sonra esprisini pek beğenmiş olacak ki kahkahalarla masaya kapandı. Ben de güldüm. İçkili olmasa hayatta söylemezdi böyle şeyler. Yine de çoğu ayık halinden iyiydi. Sonra doğrulup ciddileşti. Karşı çıktı savıma. Ruh bilimi o da az çok biliyormuş. Ana almış, ora almış. Bunlar burçlar gibidir dedi. Uydurma şeyler. Yeter ki genelleme yap. İnsanlar o genelde kendilerine uyanları çekip alırlar. Çekip alabilecekleri gibi şeyler söyle yeter ki. Yuvarlak sözler. Aykırı özellikleri atlayıverirler, olur biter. İşte dedim. Bu da senin titiz, kılı kırk yaran kişiliğinden kaynaklanan bir yorum. Doğruluğuna bir kez inansan, kutsal kitap kelamıymış gibi inlersin. Ama inanana dek karşı çıkarsın. Icığını cıcığını sorgularsın. O da bana farklı ana özellikleri kişiliğinde bir arada yaşatan bazı tanıdıklarından örnekler verdi. Hemen inanır gibi oldum. Başta söylediklerim genellemeler de apacık. Genellemelere de gıcık kapardım. Başkalarında görünce kızdığım alışkanlıklarla düşünüyorduk işte. Boş ver dedim içimden. Arkadaşı geçen hafta fotoğraf makinesini istemiş. Yarın getireceğim demiş. Almış gitmiş. Gidiş o gidiş. Dün lazım olmuş makine, tabii ki yok. Hani E noktalılar ilkeli, kuralcı insanlardı. Ben de başka bir şeyden söz edecektim. Umursamazlığı yücelten bir kitaptan. Geçen ay okumuştum, çok satan bir yapıt. Ki sessizce kalktı. Sıkılmıştı herhalde. Sıkıldığında böyle sessizce mekan değiştirir. Televizyonu açmış, seyrediyordu içeride. Zapping yapıyordu, sesinden anladım. Tepemdeki yıldızlara baktım. Güzel bir geceydi, iyi eğlenmiştik. 2 dakika oturdum, sonra kalktım. Masayı toplamaya başladım. Leyla temizdi, tertipliydi ama elini sürmezdi hiçbir işe bu evde. Sofraya bile yardım etmezdi. Şu aylarda yeşil aktivistliğe sarmıştı. Durmadan bana ekolojiden, yeşil politikalardan söz ediyordu. Ben ufaktan bozuluyordum zaman zaman. Sinirlenip daha da sarılıyordu düşüncesini. Yeşilcilik zengin çocukların oyuncağı diyordum. En çok bu lafıma kızıyordu. Haksız mıydım? Doğayı talan edenler kimlerdi? Gücü olanlar. Yani bu marifet teknolojinin marifeti değil. Güç odaklarının marifetiydi. Geri ülkelerde daha net görülüyordu gerçek. Burada üstü biraz örtülüydü. Güçlü arsızların zenginlikten daha fazla pay alma hırsını nasıl önleyecektik? İnsanların ölçüsüz, plansız yeme, her şeye sahip olma içgüdüsü kuvvetleniyordu tersi olacağı yerde. İnsan her geçen gün daha da kirlenirken doğayı nasıl temiz tutacaktık? Doğayı kar için tahrip etme, ortaklaşa bilinçli kullan, böyle bir düzen getir. Adı hiç önemli değil, o sosyalizm olurdu zaten. Çocukken ne sağdan ne soldan anlarken kafamdaki toplum düzeni böyle bir düzendi. Devlet her şeyi herkes için ayarlasın, düzenlesin, bölüştürsün isterdim. Çok sonra anladım. Bana gayet mantıklı ve adaletli gelen bu düzeni 1000 kişide 1 kişi istermiş. Leyla dediklerimi E noktalı arkadaşlarına iletiyordu. Şu sıralarda pek değer verdiği bir çift var onlara. Esasında doğa aşığı olan bunların erkeğiydi. Tanıştıktan sonra gördüğüm kadarıyla kız sadece erkeğe aşıktı. Sevimli bir kafe kızı. Bana evsizlere destek olmak için 5-6 kez sokakta yattığını anlatmıştı. Hatta onları birer ikişer evlerine getirmeye başlayınca annesiyle arası açılmış. Hizmetçili, uşaklı bir ev. Öyle bir saray yavrusunda yiyip içen, Bembeyaz çarşaflarda botlarıyla yatan keş, partal tipleri düşünebiliyor musunuz? Bunlardan birisi babasının en pahalı ceketini alıp götürmüş. Asıl çıngar o zaman çıkmış. Bu E noktalıların canını al, malını alma. Bunun üzerine kız sözünü ettiğim teorisyen sevgilisinin evine yerleşmiş. Sormuştum, yeni yuvana da evsizleri getiriyor musun? Getirmiyormuş. Çünkü kendileri kıt kanaat geçiniyorlarmış. Zaten ikisi de çalışmıyor. Olsa yine verecek özgecilikleri mevcut. Ama olması için gerekli özgecilikleri na mevcut. Onları görünce içimden çok gülmüştüm. Her yerde marjinal tipler aynı. İlgilendikleri konular, söylemleri, yaşam biçimleri, aşkları, her dönem aynı. Kendilerini pek farklı sanmaları en komik yanları. Sonra neresi komik demiştim kendi kendime. Biz de sonunda marjinallikten kurtulabildik mi? Komiklikse bu, komiklikten kurtulabildik mi? İnsanlık bildiğini okur. Başkası ne söyler umurunda mı? Kenardaki doğru söylemiş, yanlış söylemiş şeyinde mi? Bu kez kendime güldüm. Biz derken sosyalistleri kastetmiştim. Ne sosyalistim ama. Neyse, Leyla benim söylediklerimi akıl hocasına danışmıştı. Dün yanıtları bana yetiştirdi. Gülmüştüm içimden. Güldüğümü görse çok bozulurdu. Ciddiyetle dinledim. Yeni fikirlermiş diye ortaya atılanlar, orijinalinin kopyası olan antik bir fikrin 40. kopyası çıkardı çoğun. Herkesin bir deha ürünüymüş gibi bunları birbirine satmaya çalışması daha komikti. Leyla'nın yeni fikirleri de böyleydi. Bunlar eski düşünceler. Bir şeyleri çözseydi, yüzyıllar önce çözerdi diyemezdim. O kaptırmıştı bir havaya kendini, giderdi. İnsan için gerçek değil, kapıldığı hava önemliydi. Bir de bilinen şey, eski sosyalist ülkeler doğayı bitirmede kapitalist ülkelerden daha ileri gitmişler. Doğruydu bir bakıma. Ama bir daha anladım ki bu AC noktalı okumuşları geri kalmış ülkeler dünyasını dünyadan saymıyorlar. Oradaki sorunları dünyanın sorunu kabul etmiyorlar. Oradaki kapitalizmi kendi kapitalizmlerinin uzantısı saymıyorlar. Orada yaşayan her şeyden birinci derecede sorumlu olduklarını inkar ediyorlar. Basıyorlar lağım sularını aşağıya, sonra da bok içinde yüzüyorsunuz diye dalga geçiyorlar. Sosyalizmin yanlışlarına gelince, en zayıf yanımdır. Konu oraya gelince sessizleşirim. Nitekim yine öyle olmuştu. Susup kalmıştım. Bu da benim karakterimdi. Bu durum, durumum. Memur karakterliğimdir oldum olası. Belirsiz işler neden kârlı olursa olsun bana göre değildir. Girip de bir şey almadan çıkmışsam tezgahtarı acırım. Alışverişte bir malı biraz ucuza kapatmışsam esnafa acırım. O dükkancıya acımamışsam şans vermediğim öbürüne acırım. Benim kazandığımın belki 10 misli para kazananlara acırım. Az bahşiş verdiğim garsona acırım. Müşteri bulamayan lokantacıya acırım. Bir şeyler kazanmayı umup piyasaya çıkan herkese acırım. Kazansın kazanmasın. Ben piyasayı atlayamam. Kapitalist olamam. Yapı meselesi. Birileri bana ücretimi verecekti. Ben de çalışacaktım. Ama hakkıyla. Ben hakkıyla çalışacaktım. Toplum da bana hakkımı verecekti. Bana hiç saygın gelmeyen, hatta iğrenç gördüğüm bir takım yetenekleri sayesinde benim kazandığımın 10 katı, 100 katı, 1000 katı kazananlar bulunduğunu duymayacaktım. O yüzden sosyalizm bana yakın geliyordu. Hala yakın geliyordu. Leyla ise biraz farklıydı. Onun hayatını devam ettirmek için para kazanma derdi yoktu. Çalışsa da olurdu, çalışmasa da. Çalışacaksa öyle de çalışırdı, böyle de. İstediği zaman o işi de bırakabilirdi nasıl olsa. Leyla belki yaşamın derinlikleriyle değil, görüntüleriyle ilgilenmeye daha yatkındı. Belki tüm bu akıl yürütmeler de boştu. Belirsizlik içinden ileride bir belirli tesadüfen çıkacaktı. Leyla bu hafta sonu bir eyleme katılacaktı. Yasa dışı yeşil eylem. Polis belki kovalayacaktı bunları, belki dövecekti. En azından su sıkacaktı üzerlerine. Bizimki hayatında spor yapmamış, koşmamış, dışarıda kalıp ıslanmamış bir kızcağız. Kimseyle dövüşmemiş, kavga etmemiş. Bir yumruk atsalar hastanelik olacak. Bunları anlatmaya çalıştım. Ne yapayım? Engellemek haddim değildi. Babası mıydım? Bir şey mi? Babası kocası olsam ne yazardı ki? Kafaya koymuştu, gidecekti. Gitsin bakalım dedim. Bu işlerin bile böyle bir ülkede dahi kolay olmadığını kendi gözleriyle görsün. 13. Bölüm. Fizyoterapi merkezinin bahçesi çok güzeldi. Gülsüm beni binanın ön giriş kapısında karşıladı. İlkin odasını gösterdi. O da ikinci kattaydı. Arka bahçeye bakıyordu ki arka bahçe daha güzeldi. Az eşyalı, tertipli, rahat bir odaydı. Sonra aşağı indirdi. Çalışma yaptıkları salonları gösterdi. Fakat acele ediyordu. Yerinde duramıyordu. Size anlatacaklarım bugün çok, dedi. Bayağı önemli şeyler. Heyecanı yüzünden okunuyordu. Ben de merak etmiştim. Bu arada abisi gitmişti. Gidince biraz üzülmüş. Fakat fazla dert etmemiş. Abisini gerçekten itici bulduğunu anlamış. Buradaki tutumu, konuşmaları da rahatsız ediciymiş. Ona hak vermiştim. Arka bahçenin duvara yakın bölümüne küçük bir kafeterya kuruluydu. Yüksek duvarın arkası da ağaçlıktı. Mezarlıkmış. Bu şehrin mezarlıkları bile sevimlidir. Park gibidir. Yazın şortunu, bikinisini üzerine geçirip güneşlenenler bile olur. Bana bir kahve söyledi. Kendisi meyve suyu istedi. Kahve çarpıntısını, huzursuzluğunu arttırıyormuş. Hatta karabasan görmesine yol açıyormuş. Doktorun verdiği ilaçlarda da uyarıcı bulunuyordu. Ondan da herhalde. Sabırsızdı. Ben de sabırsızdım. Hemen konuya girdik. Bir işçiyi hatırlıyordu. Bürosuna gelmiş. 40 yaşlarında bir adam. Biraz dağlık tarafından, kuzeyli tipli. Tarifinden ben öyle çıkardım. Yanılıyor olabilirdim. Beyaz tenli, koyu kahve saçlı, kalın bıyıklı. Orta boylu, güçlü yapılı. Leyla'ya bir yakınının kaybolduğunu söylemiş. Kaybolanın komşusuymuş. Daha doğrusu eskiden politik mücadeleden az çok tanıdığı bir adam. Bir süre aynı semtte oturmuşlar. Şimdi de bu kaybolanın halası çok yakınında oturuyormuş. Zaten en son o evde görülmüş adam. Halası kimsesiz, yoksul bir kadın. Kocası da var ama fazla yaşlanmadan bunamış bir adamcağız. Kendine hayrı yok. Kadın yeğeninin bulunması için işçiden yardım istiyor. İşçi o yüzden geliyor. Sordum. Hani senin siyasi çevrelerle ilişkin yoktu? Neden sana başvurmuş peki? Benim adımı o işçinin bir akrabası vermiş. İş şöyle olmuş. Bizim amcaoğlu var ya, söz etmiş miydim daha önce, şeriatçı takımından? Evet, anlatmıştın. İşte o bazen bana angarya yollar. Ücret alınamayacak kişiler. Kimini geri gönderdim. Yine yollar. Bir yaşlı adam yollamıştı. Emeklilikle ilgili. Benim ortak ilgilendi. Hallettik. Ondan sembolik bir para almıştık. O adam işte bu işçinin akrabası. Teşekkür olarak bir bedavacı daha göndermiş. Ortağım Cur gazetesi alır. Sanırım bizi bayağı solcu falan zannetmiş. Kendi avukatları yok muymuş bunların? Siyasi adamlarsa bir çevreleri olması gerekir. Kayıp kişi başka gruptan, işçi başka gruptan. İşçi insanlık namına ya da solculuk namına ilgilenmiş. Hatırladığım kadarıyla kendi grubunun avukatlarına sormuş. Onlar meşgulmüş. Meşgul olmasalar da öyle dediler belki. Belki de ben uyduruyorum bu son kısmı. İyi hatırlayamıyorum çünkü. Sanki 10 yıl öncesi. Kendi grubunun avukatı mı dediniz? Evet, evet. Kayıp'ın kendi grubu yok muymuş? Onların da bir avukatı vardır herhalde. O konuda bir şey söylemiyorum. İşle ilgilenmeyi kabul ettin mi peki? Herhalde etmişim. Çünkü dahası var. Başka hatırladıklarım. Neden kabul ettin? Demek ki bu işlere az da olsa eğilimlisin. Çünkü siyasi davalardan para kazanamazsın. Bilmen lazım. Riski de bol. Neden kabul ettim? Şimdi anlayamıyorum. İşçiyi anlat o zaman. Neler söyledi sana? Üzerinde nasıl bir izlenim bıraktı? Gariban takımından. Fakat az çok bilinçli, aktifmiş, siyasi anlamda. Kendisiyle ilgili birçok şey anlattı. Demek o kadar garip değil. Konuşmayı seviyor. Öğrenebileceği ne varsa bir çırpıda anlattı. Belki beni etkilemek için konuştu. Zorladı kendini. Yani başlangıçta çok ilgisiz ve aşağılayıcı konuşmuş olabilirim. Aslında böyle bir isteğim var mı? Yoktu sanırım. Başkalarından da sanki o konuda eleştirildim. Takıldı. Sustu. Biraz bekledim. Yanımızdaki masadakiler nece konuştuğumuzu merak etmişler, bize bakıyorlardı. Bir de neler konuştuğumuzu bilselerdi. Evet, işçiden söz ediyordun. Yaşam öyküsünü anlattı uzun uzun. Sıkılmışım. 15 yaşından beri çalışıyormuş. Ta başından beri devrimciymiş. Hep bir örgüt içindeymiş. Direnişlere katılmış. Ben örgütledim dedi. Katılmaktan öte. Birçok fabrikadan atılmış. Birçok yere hapse girmiş. Bazen işkence yapılmış. Hiç kimseyi ele vermemiş. Başka ne vardı? Tornacı, kaynakçı, bunları anlattı. Şimdi ne yapıyormuş? az önce söylediğim şeyleri. Bir şeyler anlattı. Ha, fakirliğinden söz etti. Köyde tarlası varmış. Oradan yardım gelmese yaşayamazmış. İşçiler hep böyledir dedi. Bizde işçiler köylüdür dedi. İşçiler köylü olmasa dincilik bu kadar gelişmez dedi. Meydan bu kadar boş kalmaz dedi. İşçinin bizde kaybedeceği şeyler varmış. Bir zincirden söz etti. Neydi o? Zincirini kaybetmişler. Güldüm. İşçilerin zincirinden başka kaybedecek şeyi yoktur. Bunu mu söyledi? Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Neyse dedim. Bu işçi akıllı biriydi galiba. Ama klasik söylemden tam kopamamıştı belli. Aklıma o an gelmişti. Marx belki haklıydı. Biz yanlış anlıyorduk sözünü. Demek bir lokma ışı, bir sıcak yatağı, bir karısı, çocuğu varsa insanın, insanlığın hiçbir şey için ayağa kalkmazdı, kalkmıyordu. Salt zincir, sadece zincir olacak. Başka şeyleri olmayacak. Öyle bir yığını nereden bulacaktık? Peki bu kayıp kişi hakkında ne bilgi vardı? Adı neymiş mesela? Adını biliyordum. Hatırlarım birazdan. Ne demiştiniz? Kayıp hakkında bilgi vermedi mi diyordum. Evet, kendisi de pek az şey biliyordu sanırım. Çok şey söylemedi. Onunla yaşıtmış. Cezaevinde de birliktelermiş. Evet, öyle demişti. Halası bunlara komşu taşınmış. Yıllar sonra o nedenle tesadüf görmüş. Kendime gelmeliyim. Meyve suyundan birkaç yudum içti. Öksürdü. Yanından geçmekte olan hemşireye güldü. Kısa zamanda gerçekten iyi toparlanmıştı. Bir önceki görüşümde olduğu gibi aşırı da gülmüyordu. İlk günkü hali birine anlatılsa sığınmak için numara yapmışlardı kesin olarak. Kırmızı bir eşofman giymişti. Böyle çok daha sağlıklı görünüyordu. Şöyle anlatmalıyım. Ne anlatıyordum? Ha evet, kayıp kişi ismi Feyyaz. Yok, Fettah ya da Feyyaz. Öyle bir şey. Buna benzer. İkisi de olmayabilir ama böyle bir isim. F ile başlıyor galiba. Çıkarırım onu. Aşırı bir sol gruptan. Bana gelen işçi öyle demişti. Grubun ismi. Bakın onu çıkarttım. LL nokta. Çok tınınan bir gruptur. Çok radikal, şiddet yanlısı. Bu şehirde de taraftarları var. Aklıma yine o yeni sığınmacı geldi. Bir gruptandı o da. Adı da Gülsüm'ün söylediğine benzer bir isimdi. Fazıl. Feyyaz'dan da çağrışım yapmıştı. Yüzüme ateş bastı. İşiyle hala ilgilenememiştim. İçimden hem ona hem zamansızlığıma küfrettim. Bizim işçi o grubu pek sevmiyordu. Fakat bu ilgilendiği adamı severmiş. Bayağı severmiş aslında. Her nedense. Anladım. Başka? Bu kadar. Halasının adresini verdi. Birkaç arkadaşın ismini verdi. Böylece işi kabul ettin. Hayır. Yok hatırladım. Düşüneceğim dedim. Onu kesin hatırladım. Düşüneceğim dedim. Sonra bizim binada solcu bir kültür dergisi vardı. Onlara bu konuyu danışayım dedim. Herhalde böyle düşünmüşüm. Çünkü onlarla, yani onunla, derginin yöneticisiyle görüştüğümü hatırlıyorum. Bina yönetim toplantısında görüşmüştük ilk. Rastladıkça selam verirdi. Hal hatır sorardı. Esmer, yeşil gözlü, sakallı bir adam. Hastalıklı sıska. Tipi tam gözümün önünde. Asansör kapısında bile yan yana gelsek bana propaganda yapardı. Gereksiz yerlerde hızlı hızlı anlatıyordu da hassas noktalara yaklaştıkça takılıyordu. Karışmadım. Belki unutabilirdi dilinin ucuna geleni. İşte ona gittim. İçimde bir kuşku vardı. Olaya bulaşmak istemiyordum. Mantıken beni çeken bir şey yoktu. Bir şey de itiyordu arkamdan. İşi al diye. Garip ama gerçek. Yasak olanı duyulan ilgiden mi? Tehlike merakı. Bundan olabilir. Yaparsan yanarsın. Tüm kuralları ihlal edip yola girersin. Kaçınılmaz sonuç seni bekler. Uzak duramazsın. Trajedi işte. Tam. Galiba baştan biliyordum her şeyi. Kendimi engelleyememişim. O adamla ne konuştunuz? Adamdan etkilendim. Belki etkilemek amacıyla gittim ve etkilendim. Varoluşçuların tam da böyle bir sözü geldi aklıma. İnsan öğüt alacağı kişiyi seçmekle gideceği yolu da seçermiş. Neler etkiledi seni? Adamın kendine aşırı güveni. Tipsiz biriydi aslında. Sigaradan çatallaşmış, boğuk bir ses anımsıyorum. Sesinden etkilenmiş olamam. Fakat güzel konuşuyordu, etkileyici. Önce durumu anlattım da o bana uygun şeyler mi söyledi? Yoksa hemen kendimi gaz verdi. İnsanlıktan bahsediyordu, uzun uzun. İnsan henüz oluşumunu tamamlayamamış. Bu süreci hızlandırmak için çalışıyorlarmış. Onlar. Kapitalizm insanın bilincini geriletmiş. İnsana sahip çıkmak gerekmiş. Başka, sizce bunların önemi var mı? Önemi olup olmadığı daha sonra anlaşılacak dedim. Sen aklına ne gelirse olduğu gibi sansürsüz anlat. Gerekli gereksiz diye düşünmeden. Duygularını da anlat. Öylesi daha yararlı. Evet, adam değişik şeylerden bahsetti. Hepsini çıkaramam. Hiç duymadığım şeyler. Bazıları hissedip cümleleştiremediğim şeyler. İnsan olduğumu anımsatan. Sana dedi sonuç olarak. Madem ki böyle bir başvuru var, biri senden yardım istiyor. Elinle kızgın demiri kavrayacaksın. İnsanı yalnız bırakmayacaksın. Bir saniye bile düşünmeden. Öyle dedi. İnsana sahip çıkacaksın. Çok iyi hatırladım bakın. İnsan haklarına mı diye sordum. Hayır dedi. Çok boğuk ve hırıltılı bir hayır. Önemli bir sır verirmiş gibi. Onun yanlış anlaşıldığını söyledi. Solcular yanlış anlıyormuş. Şeyi, insan haklarını. Başka şeyler anlattı. Özlemini çektiğim şeyler. İçimde bir şeyleri okşamış olmalı. Kayıtsız şartsız arkadaşlık, dostluk. Her koşulda birbirinin yardımına koşma. İnsan gece yarısı kalkarmış. Hiç tereddüt etmeden kışta soğukta yol kat eder, hasta dostuna yardım edermiş. Aman ben ne yapabilirim? Başkası koşsun, başının çaresine baksın gibi şeyler aklının ucuna bile gelmezmiş. Başka neler? Vefa. İyiliği unutmama, dürüstlük, sözünde durma. Bana çok hoş geldi bunlar. Belki de işe almama sebep. Böyle bir şey kaldı mı dünyada? Bir çeşit ermişlik, çağdaş ermişlik. Ha, şey dedi, sosyalistler insani değerleri yeterince savunmuyormuş. Bu değerleri neredeyse unutmuşlar. Halk da aptal değilmiş o kadar. O yüzden solculara güvenmiyormuş. Son cümleyi kaçırmıştım. Kim güvenmiyormuş? Halk, dedi kaşlarını çatarak. O anımsatınca son söyledikleri de anlamlandı kafamda. Hemen karışma gereği duydum. Tek neden bu değil. Birçok neden var. Belli şeyleri tek bir nedene bağlamak, kestirmecilik, kolaycılık. Kestirmeci eğilimde biraz bilmişlik sezerim. Daha çok da çıkarcılık. Sanki bunları kavrayacaktı karşımdaki. Onu bilmem dedi. Zaten bu işlerden anlamam. Belki adam aynen bunları da söylememiştir. Hayalimde kalanları anlatıyorum. Üzerimde bıraktığı izlenimi. Böyle anlatabiliyorum. İçimde eksik bir şeyleri tamamladı. Disiplinli çalışmak. Şimdi onu hatırladım. Disiplinden bahsetmişti. Bakın o bana pek uygun değil. Bir de şeyden, temizlik. Bana uyar. Ortalık bayağı pis ve dağınıktı gerçi. O da bana ters geldi. Fakat temizlikten o denli söz ettiğine göre şeydendir diye düşündüm. Sürekli parasızlıktan yakınıyordu. Parasızlıktan da herhalde. Benim evimde pek toplu sayılmazdı. Buradaki çoğu solcunun evi gibi. Biri istisna. Bu doktor denilen adam. Davet etmişti bir gün. Giderken yol boyunca evinin ne denli pis ve dağınık olduğundan yakınmış, özür dilemişti. İçeri girdiğimde ne göreyim? Tertemiz, derli toplu odalar.